Vakainame.
Memleket manzaraları. Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke.
Günaydın, Vakainame'ye hoş geldiniz. Burası 95 FM Açık Radyo. Vakainame'yi Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte sunuyoruz. Bugün Özlem Teke bizimle değil. Bugün konuğumuz hukukçu Fırat Kuyurtar. Hoş geldiniz Fırat Bey.
Hoş bulduk.
Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ben hemen şöyle kısa bir giriş yapayım. Şimdi Vakainame'nin sondan bir önceki programındayız. Fakat Vakainame tamamlanmadan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki durumu bir kez daha ele alalım istedik. Malum işte Melih Bulu isimli bir rektör atanmıştı Boğaziçi Üniversitesi'ne geleneklere aykırı olarak 1 Ocak 2021'de diye hatırlıyorum. Yani 3 seneyi geçmiş aslında. Biz de o gün bugün bir hayli program yaptık Boğaziçi Üniversitesi'ndeki durum hakkında. Fakat son birkaç aydır takip edememiş durumdaydık. Şimdi genel durumu hukuki açıdan değerlendirmek istiyoruz. Çünkü anladığım kadarıyla işte protestonun da önünü çeken bir takım hocalar, mesela son programda Profesör Mine Eder ve Profesör Ünal Zenginovuz konuğumuz olmuş diye hatırlıyorum. Onlar üniversitede olan biten ve günün birinde tersine döneceğini umduğumuz şeylerin kaydını tutuyorlar bir yandan. İşte bir yandan davalar açılıyor, hukuki olarak takip ediliyor filan. Biz de bu hukuki durumu bugün öğrenmek istiyoruz. Ben programa başlamadan önce bir de Fırat Kuyurtar'la temasa geçmemizde yardımcı olan Zeliha Hacı Muratlar Sevinç'e teşekkür etmek istiyorum. Kendisi de bir hukukçu. Şimdi Fırat Bey, ben Fırat Kuyurtar Marmara Hukuk'tan mezun, serbest avukat olarak çalışıyor ve epey bir zamandır Boğaziçi Üniversitesi'ne hukuki destek veriyor. Evet. Pek çok davanın sürmekte olduğunu biliyoruz. Genel bir durum değerlendirmesi. Ha tabii, bu arada Melih Bulu rektör atanmıştı 2021 senesinin başında, fakat ancak 6 ay falan kalabildi. Daha sonra görevden el çektirildi. İşte Naci İnci bu sefer rektör atandı. Halen de onun rektörlüğü sürüyor. Tabii o arada Boğaziçi Üniversitesi'nin öğretim üyeleri de aralarında bir oylama yaptılar. İşte rektörlük için kendi adaylarını açıkladılar. Kimi istemediklerini söylediler. Naci İnci için bir destek çıkmamıştı. Başka isimler için çıkmıştı. Fakat bunların hiçbiri tabii kale alınmadı. Ama en azından kayda geçmiş oldu. O gün bugün işte bir davalar sürüyor. Hukuki bir mücadele de bir yandan devam etmekte diye anlıyorum. Fırat Bey, biraz bir özetler misiniz? Şu an itibariyle, yani işte artık Nisan 2024'de geldik. Boğaziçi Üniversitesi'nde durum ne?
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör atamasının yapıldığı tarih olan Melih Bulu'nun atandığı 2021 tarihinden bu yana aslına bakarsanız Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan işlemlerin temelinde şöyle bir şey olduğunu görüyoruz. Önce tepeden bir yöneticinin atanması ve ardından da üniversitenin bütün kurullarının, önce üniversite yönetim kurulu ve senato, sonrasında bölümler şeklinde giderek üniversitenin bütün kurullarının ele geçirilmesi ve sonrasında da diledikleri gibi bir takım atamaların yapılması, üniversitenin diledikleri çerçevede çalışmalar yapması veyahut da çalışmaları yapmaması gibi bir takım ülkenin geneline aslında yayılmış olan vasatlık veyahut da usulsüzlük, yasa dışılık ya da hukuksuzluk diyelim. Bunun Boğaziçi Üniversitesi'ne de bir anlamda, bunu bir benzetme olarak söyleyeceğim, darbeler yaparak yönetildiği bir süreç yaşıyoruz. Ve bunun da birçok örneğini biz hukuki açıdan da deneyimledik. Yapılan rektör ataması davasının hemen peşi sıra, hatırlarsanız, iki tane yeni fakülte kurulmuştu. Bizim ilk açtığımız davalar da bu rektör atamasının iptali davasıydı. Ardından da açılan iki tane yeni fakülte vardı. Birisi hukuk fakültesi, diğeri de iletişim fakültesi. Bu iki fakültenin kuruluşunun iptali için Danıştay nezdinde davalar açmıştık. Bunların tamamı Danıştay'da görüldü. Geldiğimiz aşama itibariyle rektör atamalarına ilişkin davalar dahil olmak üzere bu fakülte kuruluşuna ilişkin davaların tamamı reddedildi ve şu anda tamamı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda temyiz incelemesinde. Verilen kararlarda şu çarpıcıydı. Danıştay Tetkik Hakimleri veyahut da Danıştay Savcılığından gelen bazı görüşler çoğunlukla diyelim. Bu yapılan fakülte kuruluş işlemlerine ilişkin olarak bunu söyleyeceğim. Yapılan fakülte kuruluş işlemlerinin hukuka aykırı olduğu, üniversiteden gerektiği gibi bir görüş alınmadan, üniversitenin talebi olmadan tepeden inme bir şekilde fakülte kuruluşunun usulsüz olduğu, hukuksuz olduğu yönünde görüşler belirtilmişti. Buna karşın Danıştay'ın 8. dairesi oy çokluğuyla bir üyenin muhalif kalmasıyla bu fakülte kuruluş davalarında davanın reddine karar verdi. Biz bu kararlara karşı dediğim gibi Danıştay İDDK dediğimiz İdari Dava Daireleri Kurulu'na temyiz başvurusunda bulunduk. Bu temyiz başvurularımızın henüz sonuçları gelmedi. Naci İnci ile ilgili de durumu az önce ifade etmiştiniz. Onun da rektör ataması sonrasında onun rektör ataması işlemine karşı da dava açtık. Orada da yine sonuçlar olumsuz oldu. Rektör ataması davalarındaki hukuki gerekçelerimiz şöyleydi. Bildiğiniz üzere bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı verdiğimiz ülkemizin zaten oldukça üniter olan yönetim sistemini daha da benim kendi tabirimle ultra üniter hale getiren bu sistemle birlikte eskiden var olan bir takım görüş alma, öneri yapma usullerinin dahi kaldırıldığı, üniversite içerisinden aday gösterilmenin bile anlamsız hale getirildiği ve tamamen klasik bir iş başvurusunda özgeçmişle Cumhurbaşkanlığının işte bir takım ofislerine gönderdiğiniz özgeçmişlerle değerlendirildiğiniz ve rektör atamalarının yapıldığı yeni bir usule geçildi. Bu nasıl mümkün oldu? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte daha önceki Bakanlar Kurulu, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı şeklindeki işleyişteki var olan mevzuat kurallarının uyumu için bir yetki kanunu çıkarıldı. Ve bu yetki kanununda kanunun belirlediği çerçevenin de dışına çıkılarak kanunların özüne dokunacak şekilde müdahaleler yapıldı. O müdahalelerden birisi de bu rektör atamalarına ilişkin düzenlemeydi. Tamamen Cumhurbaşkanı'nın takdirine, keyfiyetine bırakılmış bir usule geçindi. Bu konuyla ilgili yapılmış olan değişiklik Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönem yapmış olduğu, Anayasa Mahkemesi'ne yapmış olduğu iptal başvurusu ile Anayasa Mahkemesi'nin önüne gitti ve hala karar verilmiş değil bu dosyada. Bizim bu rektör atamasının iptali davalarındaki argümanlarımızdan birisi de oydu zaten. Danıştay'a dedik ki, bakın bu konuyla ilgili şey var. Danıştay'da Anayasa Mahkemesi'nde bir dava var. Bunu da gerekirse bekletici mesele yapın. Bu dosyanın sonucunu bekleyin ve ona göre karar verin. Ha buna da gerek yok dedik. Zira Cumhurbaşkanı'nın tabii ki normal bir kamu idaresine göre çok daha fazla takdir yetkisi var ama bu yetki kullanılırken de bunun keyfi bir şekilde kullanılamayacağı, kamu yararı ve hizmetin gereklerini önceleyerek kullanılabileceği açık dedik. Ve bu argümanlarımız maalesef Danıştay 8. Dairesi tarafından kabul görmedi. Uzunca bir süredir zaten idari yargıda aslına bakarsanız olumlu karar almak, özellikle bu kadar popülerleşmiş konularla ilgili olumlu kararlar almak pek de kolay olmayabiliyor. Bu davalarda karşımıza çıkan temel olumsuzlukları şöyle ifade edebilirim. Yani doğrudan müdahale var mı derseniz, doğrudan müdahaleyi tabii ki ispat edemeyiz ama bunu bize gösteren bazı örneklerle de karşılaşmadık değil. Örneğin Boğaziçi Üniversitesi'ne yine kamu baş denetçiliğinden tanıdığımız Şeref Malkoç'un akrabası olduğu bilinen Nedim Malkoç'un Boğaziçi Üniversitesi'ne genel sekreteri olarak atandığı bir hukuksuzluk süreci vardı. Biz bu işleme karşı da bir dava açmıştık ve yürütme durdurma talep etmiştik. İstanbul 12. İdare Mahkemesi o tarihlerde bir yürütme durdurma kararı vermişti ve bu yürütme durdurma kararına karşı Boğaziçi Üniversitesi de itiraz etmişti. Biz bu itirazın sonucunu beklerken daha ortada bizim UYAP dediğimiz sistemde herhangi bir karar olmamasına rağmen ben bizzat mahkeme kalemine gidip sorgulamalar yapmama rağmen yani herhangi bir karar olmadığına dair net bilgim olmasına rağmen hocalarımızdan bana şöyle bir bilgi gelmişti. Profesör Doktor Naci İnci bir senato toplantısında o karar kalktı, merak etmeyin gibi bir söylemde bulunmuştu. Ben de bunun üzerine tekrar mahkemeye gidip bu konuyu bir irdelemek istemiştim. Bölge İdare Mahkemesi Başkanı'yla da bu konuyu görüştüğümde, evet doğrudur o karar kalktı. Rektör Bey'in böyle bir şey söylemesi de pek isabetli olmamış gibi bir yanıt almıştım. Tabii ki dediğim gibi yani bu bir şey neyi ifade eder? Tam olarak bir ispat değildir ama maalesef hani eşit koşullarda veyahut da adil koşullarda pek de yarışmadığımıza dair bize bir şeyleri gösterdiğini ben düşünüyorum. Bunun dışında bu süreçte mahkemelerin aslına bakarsanız doğrudan müdahale değil de bu meselede çok da mevcut işleyişe aykırı bir tavır içerisinde olmamayı tercih ettiklerini söyleyebiliriz. Buna dair en çarpıcı örneklerden birisi de Can Candan hocamızın davalarıdır. Gerçekten iki ileri beş geri dediğimiz süreçler yaşıyoruz. Can Hoca için 3 yıl üst üste usulsüz bir şekilde göreve son verme kararları verildi. Bu göreve son verme kararlarının ilkinde, birincisinde açtığımız iptal davasında biz ilk derece mahkemesinden bir yürütme durdurma istedik. Bu talebimiz reddedilmesi üzerine dosya Bölge İdare Mahkemesi'ne gitti. Bölge İdare Mahkemesi bizim dosyamızı inceledi ve dedi ki burada bu kişi 14 yıldır sorunsuz bir şekilde görevine atanmış, hakkında usulüne uygun açılmış herhangi bir disiplin soruşturması veya da sonuçlandırılmış bir disiplin soruşturmasına dayalı bir ceza işlemi yok. Dolayısıyla bu kişinin görevine bu şekilde son veremezsiniz deyip yürütme durdurma kararı vermişti ve Can hocamız bu karara dayalı olarak görevine dönmüştü. Ama Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü adeta kişisel bir husumet güderek, biraz da bu davayı belki de biraz sembol olarak görerek her seferinde yeni gerekçeler üretip Can hocanın görevine son verdi. Şimdi bunu şuradan örneklemek istiyorum. Daha önce Can Hoca ile yürütme durdurma kararı vermiş olan Bölge İdare Mahkemesi geçtiğimiz ay Can Hoca'nın ikinci kez görevine son verilmesi işleminin haklı olduğuna dair bir karar verdi. Yani burada kendi kararını bile çiğneyecek, bizi hani 2 adım ileri gittiğimizi düşünürken bir anda böyle 5 adım geriye düşürecek bir takım hamlelerle de karşılaşıyoruz. Tekrar başa dönecek olursam, bu davaların böyle genel bir çerçevesini veyahut da hani Boğaziçi Üniversitesi'ndeki hukuki süreçleri şöyle özetleyecek olursak, birinci aşama rektör atanması, ikinci aşaması fakültelerin kurulması ve bu birimlerin başına dışarıdan getirilen veyahut da mevcut yöneticilerin vekalet yoluyla atanmasıyla senato ve üniversite yönetim kurulunda çoğunluğun sağlanması, rektör ve rektör yardımcılarına mükerrer oy dediğimiz yani temsil ettikleri makamlar haricinde vekaleten temsil ettikleri diğer üniversite kurulları adına da oy kullanma yetkilerini kullanmaları gibi üniversite yönetim kurulu ve senatosundaki bir takım karar süreçlerini etkileyecek bir aşama var. Bu aşamada üniversitenin atama yükseltme esasları bu şekilde değiştirildi. Üniversitenin çeşitli yönetmelikleri bu şekilde değiştirildi. Üçüncü aşamada paraşüt atamalar diye tabir edilen hocalarımız tarafından bir takım süreçler başladı. 1416 sayılı kanun adını verdiğimiz bu yurt dışına işte kamu yararı üretmek adına gönderilmiş öğrencilerin gönderildikleri kurum adına atanmaları gibi bir süreç var. Burada Boğaziçi Üniversitesi bu şekilde yani kendi insan kaynağını rahatlıkla yaratabilen bir kurum olduğu için bu kanun kapsamında herhangi bir gönderme talebi olmamasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Kurulu'nun bir takım dayatmalarıyla bir de baktık ki 2022 yılından itibaren de bu bizim önümüze geldi. 1416 kanun, sayılı kanun kapsamında bir takım atamalar bölümlere gelmeye başladı. Bunun yanı sıra Türkiye çapında yaygınlığı Yüksek Öğretim Kurulu'nun kendi genelgesiyle bile tespit edilmiş kişiyi tarif eder ilanlar süreçleri de başladı. Geldiğimiz aşama itibariyle hocalarımızın direnişi bölümlerin, enstitülerin şu anda kontrolünü hala sağlamalarının önüne geçmiş durumda. Tabii ki hocalarımız bu konuda net bir direniş tavrı gösterdikleri için biz de bu konuyla ilgili hukuki mücadeleyi destek verdiğimizden henüz daha tam olarak burada her şeyi ele geçirmiş durumda değiller ama amaçları şu. Bu getirdikleri atamalarla yapılan işte hizmetin nakli veyahut da işte yeni kişiyi tarif eder ilanlarla verdikleri atamalarla getirdikleri kişilerin yavaş yavaş o birimlerde de yönetici olmasını sağlamak, son aşamada işte bölüm başkanı olmalarını, ana bilim dalı başkanı olmasını sağlamak gibi genel bir stratejiyle hareket ettiklerini söyleyebiliriz. Burada genel çerçeveyi böyle ifade edebilirim. Tamam.
Ben de bu noktada bir şey sorabilir miyim? Yani bu direniş dünyada da çok sayıda yerde görülmüş bir şey olmaktan farklı. Yani pek sık eşine rastladığımız bir, hem vadesi olarak, süresi olarak hem de uluslararası anlamda da çeşitli kesimlerden gelen destekler açısından sayılı önde gelen entelektüellerinin de desteklediği bir direniş olarak da görülüyor. Bunun çok sayıda örneği var mıdır? Ben bilmiyorum yani.
Yani böyle bir örnek herhalde Türkiye çapında da yani ulusal düzeyde tabii ki ben değerlendirebileceğim uluslararası düzeydeki örneklerini de çok bilmiyorum ama Türkiye için çok önemli bir direniş olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu hukuki mücadelenin önümüzdeki dönemde içtihat üretme bağlamında da çok önemli sonuçları olacağını ben düşünüyorum. Burada şunu da belirtmem lazım. Ben evet bu sürecin başından ilk olarak şöyle girmiştim. Rektör atama işleminin iptali için bir hukuki destek vermek amacıyla hocalarımızın yanında olmuştum. Ama geldiğimiz aşamada yaklaşık 80'e yakın dava takip ediyorum. Bu sürecin içerisinde tek yer alan kişi elbette ben değilim. Çok değerli, kıymetli hem üstad hocalarımız hem diğer meslektaşlarımız var. Onların da takip ettiği onlarca dava var. İsimlerini hani izin almadığım için burada zikredemeyeceğim ama gerçekten çok kıymetli bir destek burada verilmeye çalışılıyor. Ülkenin şu anda yüksek öğretim mevzuatındaki olumsuzluklar ortada ama şunu da söyleyebilirim. Mevcut anayasa ve mevcut yüksek öğretim kanunun veyahut da mevzuatı layıkıyla uygulandığında bile bu kadar hukuksuzluğun olması mümkün değil. Biz artık şununla mücadele ediyoruz. Yani ortada var olan o 12 Eylül darbe anayasasının hep eleştirilir ya. Ya
Evet.
onun ürünü olan yasaların bile aslında mevcut işleyişi, kamu yararı üretebilecek düzeyde bir işleyişi mümkün kılması söz konusuyken bunu bile sağlayamadığımız bir duruma gelmiş durumdayız. Ve bunun tamamen sebebi bir takım ihtiraslar veyahut da kanunsuz, hukuksuz amaçlar olmalı. Bunlara dair tam tabii ki net bir şeyler söyleyemeyeceğiz ama bu kadar ısrarlı bir şekilde üstün kamu yararı üreten, bu kadar değer, fayda ve kültür üreten bir kuruma böylesine düşmanca adeta bir yıkım ekibi gibi Uruç harekatı şeklinde böyle bir işgal, bir kuşatma şeklinde hareket edilmesini başka türlü insan zihni açıklayamıyor.
Peki ben de tam şimdi buna bağlayarak bir soru sorayım. Dediniz ki yaklaşık 80 kadar davamız sürüyor. Fakat işte bu davalardan bazen iki adım ileri gittiğimizi sanırken 5 adım geri gittiğimizi görüyoruz filan. Türkiye'de yargının bağımsız olduğu ve hukuka uygun davrandığını hiçbirimiz düşünmüyoruz. Dolayısıyla belki bunda çok şaşılacak bir şey de yok. daha ziyade siyasi erkin görüşlerinin güdümünde karar veriyor gibi yargı. Öte yandan siz bir hukuk mücadelesini ısrarla sürdürüyorsunuz. Bunun bir nedeni olsa gerek. Yani hukuk mücadelesinden vazgeçmiyorsunuz. Her hukuksuzluğa karşı bir dava açıyorsunuz. Bunun sebebi nedir?
Bunun sebebi öncelikli olarak yaşadığımız bu coğrafyaya ve bu coğrafya üzerindeki insanlara, birlikte yaşam kültürüne olan saygımızdan ötürü ve bunu iyi bir yaşam sürmeyi hepimiz hak ediyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nin ürettiği kültürü, faydayı işte ben kendim şöyle deneyimlemiş biriyim. Yani bunun da bir boyutu var. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nin kulüplerinde aslında bir anlamda yetişmiş biriyim. Kendi okulum kadar ya da okulumdan daha çok belki de Boğaziçi Üniversitesi kulüplerinde orada gördüklerimden etkilenerek kendi mesleki kariyerim öncesinde kişisel gelişim mi diyelim artık veyahut da bir hayata bakış mı diyelim bunları edinmiş biriyim. Ve bunun ne kadar faydalı olduğunu, ne kadar iyi bir şey olduğunu birebir deneyimlemiş biriyim. Bunun neden bozulmaya çalışıldığını gerçekten insan aklı almıyor. Ha bunu birazcık tabii tahmin ediyoruz bazı şeyler ama yine de bunu kabul etmek zorunda değiliz. Bunu kabul etmemenin gereği de yapabildiğimiz ölçüde ve kendi kabiliyetlerimiz çerçevesinde bu direnişe destek vermektir. Benim kabiliyetim ve yeteneklerim çerçevesinde yapabileceğim en etkili destek bu olacağı için ben bu sürecin içerisinde oldum. Dediğim gibi en başında aslında ben çok daha ufak bir katkı için buradaydım ama süreç içerisinde gerek ben burada geri durmadım. Biraz da hocalarımızın da talepleriyle onlarla yakın çalışma şeyimizin biraz da tutması diyelim. Bu süreci daha aktif bir şekilde sürdürdük ve dava sayısı gitti arttı. Buraya başka meslektaşlarımız da zaman içerisinde eklendi ve burada çok ciddi bir hukukçu desteği var. Ve genel olarak ben diğer hocalarımızın ve diğer meslektaşlarımızın da buradaki desteğinin benzer olduğunu düşünüyorum. Hepimiz daha iyi bir ülkede yaşamayı, daha iyi üniversitelerin ülkede egemen olduğu, yaygın olduğu bir ülkede yaşamayı hak ediyoruz. Gerçekten bakın ben sadece Boğaziçi Üniversitesi davaları da takip etmiyorum ve ülkenin geri kalanındaki özellikle bu üniversitelerdeki kadro atamaları ile ilgili durumları birazcık takip edebiliyorum davalar aracılığıyla. Yani gerçekten hiç hoş olmayan örnekler var ve Boğaziçi Üniversitesi o kötü davranılan diyeyim hepimizin göz bebeği olması gereken kamu kurumlarına yapılan şeye maruz bırakılıyor şu anda ve oralara benzetilmeye çalışılıyor. Oraların bu hukuksuzluktan kurtarılıp Boğaziçi Üniversitesi'nin bu müdahalelerden önceki durumuna biraz benzetilmesi gerekirken yani iyi işlediği kabul edilen bir kamu üniversitesine yaklaştırılması gerekirken Boğaziçi Üniversitesi'nin daha değerinin düşürülebileceği hizmet kalitesinin veyahut da ürettiği kamu yararının daha düşük hale getirebileceği bir duruma doğru sürüklendiğini görüyoruz ve burada inisiyatif almak zorundayız. Bu nedenle burayı destekliyorum.
Evet, aslında bu hukuk mücadelesinin çok önemli olduğunu ben de düşünüyorum. Yani şu anda bir şey çıkmasa bile bir kere kayıt altına almak için ne olup ne bittiğini, bir de sonuçta her zaman devran dönüyor, siyasi erk değişiyor filan. Dolayısıyla başka şeylerin de günü gelecektir. Şunu da ekleyeyim, bir tek ulusal ölçekte bir istisna teşkil etmenin ötesine geçti Boğaziçi Üniversitesi. Bence uluslararası akademi alanında da tarihi bir direniş gösterdi. Bu bundan sonra hep hatırlanacak bir şey diye düşünüyorum. Peki Fırat Bey, şimdi programın sonuna geldik. Son bir dakikada bitirirken herkese ya da Boğaziçi konusunu merak eden dinleyenlere söylemek istediğiniz bir şey varsa sözü size bırakalım.
Hocalarımız kabul etmediler, vazgeçmediler. Onlar kabul edip vazgeçmedikleri için biz de onlara destek olmak için onların yanında durduk. Destek olmak konusunda da vazgeçmeyeceğimizi buradan açıklıkla söyleyebilirim. Sizin de az önce belirttiğiniz gibi gerçekten devranın ne zaman ne şekilde döneceği hiç belli olmuyor. Özellikle biz bunu yargıda çok net görüyoruz. En ufak bir takım yalpalamalarda rüzgar bir bakıyorsunuz tersten esmeye başlayabiliyor. Hiç kimsenin kendisini çok da şeyde hissetmemesi lazım. Yani ben bunları yaparım ve yanıma kar kalır diye düşünmemesi lazım. Yapılan hukuksuzluklar elbette bir yerden dönecektir. Biz hukuk talep etmeye, hukuka uygun bir işleyiş talep etmeye devam edeceğiz. Hocalarımızın yanında da olmaya devam edeceğiz.
Peki, teşekkür ederiz.
Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Bugün konuğumuz hukukçu Fırat Kuyurtar'dı. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki hukuksuzlukları, genel olarak hukuki durumu ve Boğaziçi Üniversitesi'nin protestolarını, direnişini konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz Fırat Bey.
Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere, hoşça kalın.